Bu kitap Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler bölümü için Sabahat Varoğlu İnsel tarafından okunmaktadır. Sesli Kitap Projesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun ek 11. madde kapsamında görme engellilerin kullanımına açılmıştır. Sesli kitabın görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Kitabın adı Issız Kadınlar. Kitabın yazarı Nevra Bucak. Vizyon Yayıncılık tarafından Temmuz 1995'te ikinci basımı yapılmıştır. Birinci ayrım, birinci bölüm, başlık gaye. Kocam beni aldatmış olsa ben kimi suçlayabilirim? Onu mu, kendimi mi? Yoksa diğer kadını mı? Evet, ne diyeceksiniz bekliyorum. 14 yıllık evli gaye. Arkadaşlarına böylesi bir soru sorduğunda Sibel'le Müge birbirlerine kaçamak baktılar. İkisi de duldu. İkindi içkilerini kendi başlarına yudumlamak için bir araya gelmiş üç kadın arasında kısa bir suskunluk oldu. Sibel 5 yıldan bu yana duldu. Konuştuğumda sesi tedirgindi. Bu soruyu sağlıklı karşılamam için bir süre sizinle yaşamam gerekir gaye. Evlilik yaşamını, kocanla senin birbirinize karşı umut tutumlarınızı bize ne kadar aktarmış olsan bile yine de yan tutmadan anlatamazsın. Müge 3 yıldır duldu, güzeldi de. Hafifçe içini çekerek. Peki kocalar eşlerini niçin aldatır diye söze karıştı. Nedeni kadınlarının tutumu mu yoksa kocaların değişik kadın tanıma tutkusu mu? Gaye içkisini yavaşça masanın üzerine bırakırken bu konuda hemen kesin bir yargıya varmak oldukça güç dedi. Ama emin olduğum bir şey varsa o da evlilerin büyük çoğunluğu mutsuz. Peki neden? Biz kadınlar erkekleri tümüyle suçlayabilir miyiz? Bizlerde de hiç suç yok mu diyelim. Ben kişiliğimi kaybettim. Bunun için yalnızca kocamı suçlayabilir miyim? Sibel acıyla gülümsedi. Elbette suçlayamazsın ama kocan da en az senin kadar suçludur. Belki de senden fazla. Ne yazık. Yine de kadınlar kişilikleri pahasına da olsa evliliği düşünürler. Müge Sibel'in sözünü keserek, senin dul kalman evliliğe karşı olmanı gerektirmez dedi. Ben de dulum fakat senin dediklerine katılmıyorum. Her evli kadın kişiliğinden mi oluyor? Sen duygusalsın, ben mantığımla. Sibel sinirlendi. O halde duygularına yenilip neden kocandan boşandın? Yanılıyorsun. Ben mantığımla boşandım. Aslında sen duygularına yenilerek boşandın. Peki, sen Müge? Bana mantığınla boşandığını söylüyorsun. Ya oğlun? Boşanırken onu hiç düşünmedin mi? Ben oğlumu düşündüğüm için boşandım dedi Müge. Ona iyi, sakin bir ortam verebilmek için. Her akşam sarhoş eve dönen bir baba, davranışlarına karşı koyduğumda elini kaldırarak üzerime yürüyen bir koca ve bütün bu tatsız olayların tanığı oğlumuz. Oğlumun sürekli tedirgin, kavgalı bir ortamda birlikte büyüyeceğine, sakin bir ortamda yalnızca anne ya da yalnızca babasıyla büyümesi bence daha iyi. Çocuğun bu gürültüler, kavgalar içinde ders çalışması da mümkün olmuyordu. Evliliğimin son yıllarında oğlumun okul durumu da oldukça kötüleşmişti. Peki kocan neden içkiye başlamıştı? Dedi Sibel, hırçınlaşmıştı. Bunda senin hiç suçun yok muydu? Tarık tanıştığımızdan beri içerdi. Evlendikten sonra içkiyi daha da artırdı. Sibel zafer kazanmışçasına bakarak gülümsedi. Demek bunda senin hiç suçun yok öyle mi? Gaye arkadaşlarının kızgınlıktan gerilmiş yüzlerine kaygıyla baktı. Ev sahibi olarak havayı yumuşatmak zorundaydı. Neşeli olmaya çalışarak tartışmayı bırakın da şu grubu seyredin dedi. Haftaya Sibel'in çayında kaldığımız yerden devam edersiniz. Hadi şimdi herkes bir dilekte bulunsun. Grup batarken kim ne dilerse o olurmuş. Sibel ile Müge susmak zorunda kaldılar. Gaye'nin Fenerbahçe'deki dairesinden görünen gün batımı gerçekten doyumsuzdu. Nar çiçeği rengiyle sahilde akşamı sessizce karşılayan motorların üzerinden ağır ağır batıyordu. Üçü de bir süre durgun baktılar. Suskundular, üzerlerine nedensiz inen ince bir hüzün, iş dünyalarını ağırdan, yavaştan örtmüştü. Az sonra bir boşluk da katıldı ona. Boşluk, o acımasız boşluk duygusu. Nedenli korkunç, nedenli karanlıktı. İnsanın içine yerleştiğinde batan günle birlikte bu üç kadını hüzünle saran boşluğun nedenini kendileri de bilmiyorlardı. Gaye arkadaşlarını uğurladıktan sonra da içkisini içmeyi bıraktığı yerden sürdürdü. Faruk fabrikadan 9'dan önce gelmezdi. Bir saat ya da yarım saat eve erken dönse fabrika sanki batacak diye düşünürdü. Kocasının işine aşırı bağlılığı evlilikleri boyunca tartışmalara, huzursuzluklara yol açıyordu. Faruk kimya mühendisiydi. Yıldız sabun ve deterjanlarını çıkaran Kartal'daki babasının fabrikasında genel müdürdü. Gerçekte iş yerinin bütün sorumluluğu onun omuzlarındaydı. Sert, aksi bir iş adamıydı babası. Evlat hatırı için olsa kimsenin gözünün yaşına bakmazdı. Fabrikanın genel müdür yardımcısı Faruk'tan 3 yaş küçük kardeşi Sinan'dı. Sinan da abi gibi kimya mühendisiydi. Babaları fabrikanın geleceğini düşünerek her iki oğlunu da kimya mühendisi olmalarında diretmişti. Gaye, kayınbiraderi Sinan'ın karısı Mine ile hiç anlaşamazdı. Ertesi sürekli Avrupa gezilerini yükseklerden bakarak anlatır. Ünlü bir gece kulübünde haftada bir ya da iki gece geçirmemişse yataklara düşer, kocasının kaçamaklarına ünlü modacıların imzasını taşıyan giyecekleri giymek, rahat bir yaşam sürmek için uysalca göz yumardı. Yalnızca kendi konuşur, karşısındakine söz hakkı tanımaz bir süs bebeğiydi. Gaye, kayınbiraderinin kaçamaklarını anımsayarak mı arkadaşlarına o soruyu sormuştu, yoksa Faruk'tan kuşkulandığı için mi? Gerçekte evlilikleri süresince şimdiye de kocasından hiç kuşkulanmamıştı. Peki o soruyu neden sormuştu? Neden? Kocam beni aldatırsa kimi suçlayabilirim? Onu mu, kendimi mi? Öteki kadını mı, yoksa evliliğimi mi? Evet, evlilik. Gaye sorusuna bu kelimeyi katmayı unuttuğunu anımsadı. Sibel ile Müge o sorusundan kuşkulanarak birbirlerine gizli bir kaygı ve merakla bakmışlardı. Gaye onları olduğu gibi kabullenip sevmiş, çevresindeki diğer kadınlarla kıyaslama yaptığında arkadaşlarına dost diyebileceğini anlamıştı. Ona göre şu sıralar Sibel de Müge de mutsuzdu. Peki ya kendisi? O mutlu muydu? Yaşamından pek mi hoşnuttu? Hayır, değildi. Bunu iyi biliyordu. Pek çok kadının imreneceği bir kocayla rahat bir yaşantıya sahipti. Saçları yavaş yavaş ağarmaya başlamış, tepesi de biraz açılmış, hafif de göbeklenmiş olmasına karşılık yine de çekici sayılan mevki sahibi, kültürlü, karısına biri 11, diğeri 13 yaşlarında iki erkek çocuk kazandırmış, çevresinde yaptığı şarkılarıyla sevilen, sayılan, saygın bir kocanın varlığı mutlu olması için önemli bir neden değil miydi? Mankenlere taş çıkartacak bir vücudu vardı. Uzun boylu, gür siyah saçlı, iri kara gözlü, buğday tenli, alımlı bir kadındı. Karı kocanın bolluk içindeki yaşantılarını okuma sorunu çıkarmadan, öğretimlerini sürdüren çocukları da eklendiğinde her şey kusursuz, her şey olağanüstüydü. Peki, gaye imrendirici bir yaşantıdayken zaman zaman içine yerleşen hüznün nedenini nasıl yorumlayabiliyordu? Ekmek kırıntısı kadar küçük sorunlar zamanla büyüyerek dilimleşir miydi? Karı kocanın gözünden kaçan bir olgu daha ilerideki yıllarda evlilik yollarını çıkmaza sokabilir miydi? Gaye hep saçlarının rengini değiştirmeyi ister. Bunun hiçbir zaman mümkün olamayacağını da bilir. 34 yaşında olmasına karşılık saçları hala kendi doğal rengiydi. Arkadaşları, çevresindeki kadınlar sürekli saçlarının rengini istedikleri renge boyatırlarken her şeyin aslını seven kocası bu isteğine karşıydı. Gaye birkaç boyatma yüzünden kocasıyla aralarını iyice açılacağını görerek sonunda da bu isteğinden vazgeçmişti. Sorun gerçekte saç boyatması mıydı acaba? Sorun isteğini elde edeme işindeydi. Süs bitkilerine düşkündü. Evin dört bir yanı yeşil yapraklı bitkilerle çevrelenmişti. Faruk da evde çiçek yetiştirmeye meraklıydı. Yoksa Gaye çiçeğin çeyesini bile göremezdi. Eğer kocası da bitkilerle kendisi kadar meraklı olmasaydı, bunun gibi ufak tefek sorunlar birikerek kendisinin kişiliğinden uzaklaştığını düşünmesine neden olmuştu. Kim haklıydı, kim haksız bilinmez. Gün batımını seyrederken içinde gizlice sevgi dilemişti. Kocasıyla mı? Hiç düşünmüyordu bile. Peki o zaman kimle? Yaşamında başka bir erkek mi vardı? Hayır. O zaman? Kocasıyla sevişerek evlenmişti. Yoksa artık kocasını eskisi kadar sevmiyor muydu? Hayret. Bu noktada ne olumlu ne de olumsuzdu. Peki kocası ona karşı ilk günkü gibi hala tutkulu, hala sıcak mıydı? Bu düşünce aklına gelir gelmez içkisini bir dikişte bitirdi. Evlilik zincirinin halkası bir yerlerden gevşemiş, açılıyordu. Acaba bu hangi halkaydı? Zincirin başında mı, sonunda mı? Ortalarda olamaz mıydı? Halkanın yerini saptamak o denli güç müydü? İşin en acı yanı kocasının da halkanın gevşemiş olduğunu gördüğü halde aldırmazlığıydı. Ya kendisi? Yoksa ikisi de mi zincirin açılmasını istiyorlardı gizlice? Belki ikisi de evlilikten bıkmışlardı. Buna hakları yok muydu? Faruk işten evine döndüğünde karısını yılların verdiği bir alışkanlıkla uzanıp öperdi. Tıpkı gazetesine uzanır gibi. Arkadaşların gittiler mi Gaye? Kocasının sesiyle irkildi. Tek başına öylesine dalmıştı ki kocasının gelişini duymamıştı bile. Selam, selam. Evet, gittiler. Faruk karısının yanağından her zamanki alışkanlığıyla şöyle bir öperek koltuğuna yerleşti. Haftaya Londra'ya gidiyorum. Ten üzerinde kokusunu uzun bir süre koruyacak yeni bir formül bulunmuş. Oradaki incelemelere göre. Gaye kocasının sözünü kesip mutfağa doğru yönelirken kısaca bavulunu hazırlarım dedi. Salondan çıktı. Ne anlamsız bir konuşmaydı bu. Bütün söyleyeceği yalnızca bu iki sözcük müydü? Karısının sesindeki umursamazlığı Faruk acaba anlamış mıydı? Gaye kocasının iş gezilerine öylesine alışmıştı ki büyük bir aldırmazlık içindeydi. Salondan Faruk'un sesi geliyordu. Sanırım 15 gün kalacağım. Sabunun içinde bulunan kimyasal maddenin laboratuvardaki incelemelerinde. Gaye kocasını dinlemiyordu. Oğulları yaz tatillerini Çeşme'de küçük bir evleri olan anneanneleriyle dedelerinin yanlarında geçiriyorlardı. O da kocasının yokluğunda çocuklarının yanına gidebilirdi. Sabunlar için çiçek ve meyve kalıpları getirmeyi düşünüyorum. Elma, armut, muz biçiminde yerli malı el sabunları çıkaracağım. Avom gibi, fena olmaz değil mi? Efendim? Faruk sesini karısına duyurmak için biraz daha yükseltti. Beni dinlemiyorsun. Sevgili arkadaşların seni bugün epey yormuşlar, belli oluyor. Gaye kaşları çatık mutfaktan çıktı. Faruk ona bakıp hafif alaycı gülümsedi. Ne söyledim de hemen kaşlarını yakıp suratına astın? Neyse, ben de diyordum. Ha evet, Avon benzeri yerli malı sabunlar, portakal, çilek, muz biçimlerinde. Gaye burun kıvırarak. Mine'nin o sabunları yerlisini kullanacağını düşünemiyorum bile dedi. Faruk şaşırdı. Şimdi Mine'yi ne karıştırıyorsun? Bu da nereden çıktı? Elti Hanım yerli kullanılmış. Kullanılmamış, onun kendi sorunu. Ondan bize ne? Ben o sabunları halk için yapacağım. İstersen sen yine Avrupasını kullan. Gaye, lütfen başlama. Gaye de saçmaladığının farkındaydı. Ama iş çığırından çıkmıştı bir kez. Kocasının yanında daha fazla kalırsa tartışmanın başlayıp giderek büyüyeceğini sezdi. Mutfağa yöneldi. Gaye'nin babası mesleğini çoktan bırakmış eski bir çocuk doktoru, annesi de emekliye ayrılmış sert bir öğretmendi. Gaye Erenköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra yabancı dilini ilerletmek için İngiliz kültüre gitmişti. Kızına fazla düşkünlüğünden babası çalışmasını istemediği gibi üniversiteye gitmesine de engel olmuştu. Okulda pek parlak öğrenci olmayan Gaye de buna itiraz etmemişti. İngiliz kültüre gittiği yıllarda tanışmıştı kocasıyla. Faruk aynı zamanda Müge'nin sabık kocası Tarık'ın askerlik arkadaşıydı. O zamanlar nişanlı olan Tarık'la Müge iki yeni sevgiliyi hiç yalnız bırakmazlar, sürekli bir arada gezerlerdi. O anlamlı, sevgiyle özdeşleşmiş renkli yılların değerini anlayamadan geçmişti zaman bir daha geri gelmemecesine. Gaye Faruk'la evlendikten sonra kocasının giderek fabrikanın tutsağı olduğunu görmeye başlamıştı. İki oğlunun doğumundan sonra daha fazla işe gömülmüştü kocası. Uzun yıllar bir arada tatil bile yapamamışlar. Gaye çocuklar ve kocasıyla birlikte tatil yapmayı her yaz mevsimi düşlemiş ama bu hiçbir zaman gerçekleşmemişti. Kocası her yaz ona şöyle derdi. Gelecek yıla karıcığım, çocuklar nasılsa dedelerinin yazında bol bol denize girip çıkıyorlar. Şu işleri bir ayarlasam ama gelecek yıla söz. Gaye bir gün ona şöyle demişti. Yatağını fabrikaya ne zaman taşıyacaksın diye öyle merak ediyorum ki. Herkes senin için işten nasıl zaman buldu da iki çocuk sahibi oldu diye arkandan gülüyor. Faruk karısının umursamazlıkla söylediği bavulunu hazırlarım sözcüklerinin farkındaydı. Evliliklerine bir şeyler oluyordu. Ama neydi bu? Ne? Zaman zaman karısının arkadaşlarını da suçlar, onların Gaye'yi kendisine karşı kışkırttıklarını düşünürdü. Şimdi de aynı kuşkular içindeydi. Sonra da karısının umursamazlığıyla omuzlarını silkerek kendi kendine söylendi. Arkadaşları, onlar kim? Kocaları bırakıp kaçmış dullar. Son yıllarda ne kadar da çok dul kadın vardı ortalıkta. İkinci bölüm başlık Müge. Müge, Suadiye'deki iki odalı küçük dairesine girdiğinde aklı başka yerdeydi. Sibel, kocasının içki içmesinden onu sorumlu tutarak suçlamıştı. Bu konuda haklı mıydı, haksız mıydı? Belki de arkadaşı o sıra kendisine sinirlendiği için bu biçimde konuşmuştu. Peki oğlun onu hiç düşünmedin mi diye sormuştu ayrıca. Aslında Sibel'in böyle bir soru sorması garibine gitmişti. Arkadaşı da kendisi gibi dul, üstelik iki çocuklu bir kadındı. Müge boşandığına hiç pişman değildi. Kocasının boşandıktan sonra da içki içmeyi sürdürdüğünü duydukça ayrılma kararının yerinde olduğunu görüyordu. Genç kadın çocuksu, yumuşak görünümünün ardında güvenli, güçlü ve mantıklıydı da. Bütün bunlara bir de soğukkanlılığı eklenirse yaşamını tek başına sürdürebilecek kadınlardandı o. Çocukluğundan beri kendi yolunu kendi çizmiş, kararlarını yine tek başına kendisi vermişti. Dekoratörlüğü istediği için dekoratör olmuş, Tarık'ı sevdiği için evlenmiş, çocuğu bile kaza sonucu olmamış, oğlunu çocuk sahibi olmak istediği için dünyaya getirmişti. Daha sonraki yıllarda kocasının sorumsuz, tutarsız hareketlerini görüp ikinci bir çocuk asla düşünmemişti. Tarık'la bir kokteyl partide tanışmışlardı. Genç adam o zamanlar ince uzun, yakışıklıydı. Ya şimdi? Şimdi içkiden koca mideli, göz kapaklarının altında torbalar oluşmuş, yaşlı ve çökük bir adamdan farkı kalmamıştı. Müge kocasının aksine hala genç kızlık dönemindeki gibi ince, güzel bir kadındı. Tarık da onun gibi dekoratördü. Kendi halinde bir memur ailesinin çocuğuydu. Müge de bir memur ailesinin kızıydı. Aynı kattaki ailelerin anlaşmaları beklenirken dünürler birbirlerinden sürekli nefret etmişlerdi. Tarık evliliklerinin ilk yıllarında herkesin içtiği kadar içki içerdi. Bu yüzden Müge o günlerde pek tedirgin olmamıştı. Evlendiklerinden bir süre sonra ailelerin de biraz yardımıyla Moda'da küçük bir büro açarak birlikte çalışmaya başlamışlardı. Önceleri her şey iyiydi, kusursuzdu. Müge her işte becerikli olduğundan evde de işte de öncelik hep onundu. Büroda geç vakitlere kadar çalışıyor. Tarık neye el atsa olmuyor ama karısı devreye girince her şey düzeliyordu. Gerçekte güvensiz, sorumluluktan kaçan bir adam olduğu için Müge nasılsa her işin üstesinden geliyor diye düşünerek zamanla büroya geç gitmeye, çok sonraları da hiç gitmemeye başladı. Artık evde kalıp oğluna bakıyor. Karısı bürodan eve döndüğünde şimdi benim mesaim başlıyor diyerek sokağa fırlıyor. Geç vakitlere dek dışarıda içiyordu. Boşanma sözcüğü giderek Müge'nin kafasına yerleşmeye başlamıştı. Bir süre sonra da boşandılar. Müge Tarık'ın önceleri boşanmamak için direnmesini, döktüğü gözyaşlarını düşünmek bile istemezdi bugün. Yaşamında mücadeleden nefret eden sorumsuz bir insan olan Tarık, boşanmak istememesine karşılık yine de üçüncü celsede karısından ayrılmayı kabullenmişti. Müge kocasıyla birlikte oturduğu odadaki çatı katından çıkarak Suadiye'de kendine göre küçük bir daire kiralamış, oğlunu da yanına almıştı. Tarık da dekoratör bir arkadaşının Taksim'deki bürosunda çalışmaya başlamıştı. Büro Müge'ye kalmıştı. Modadaki çatı katından çıkmayabilirdi. Çünkü Tarık Cihangir'de oturan annesi ve babasıyla birlikteydi. Müge'nin kendine kalsa o çatı katından çıkmazdı ama babasına düşkün olan oğlu Cem boşanmadan etkilenmiş. Genç kadın da oğlunu düşünerek başka bir çevreye yerleşmişti. 3 yıllık dul yaşamında birkaç macerası olmuştu. Önce yeri başka erkeklerle gönül kaçamağına karışmak oldukça güç gelmişti ona. Sonra bu yeni durumuna kısa sürede alışmış, karşısına çıkan fırsatları kaçırmayan özgür bir dul olup çıkmıştı. Evinde ev işlerine yardımcı Pervin adında sessiz bir kız çalışırdı. Aynı zamanda Müge'nin ilk okula giden oğluna bakar, evde ona arkadaşlık ederdi Pervin. Adapazarlı, 7 çocuklu yoksul bir ailenin en büyük kızıydı. Müge hoşnut etmek için ona giyecekler alır, evin kızıymış gibi davranırdı. Her ayın birinde Adapazarı'ndan gelen Pervin'in babasına kızının aylığını teslim ederdi. Müge Pervin'e babasından gizlice harçlığı verirdi ayrıca. Aksi halde Pervin evden giderse hali nice olurdu Müge'nin. Açık pencereden bahçede top oynayan oğluyla Pervin'in sesleri geliyordu. Yaz neredeyse geçiyordu bile. Temmuz'a girmişlerdi. Pencereye yaklaştı, bir süre oğlunu izledi. Oğlu topun peşinden koşarken çok mutluydu. Gerçekten göründüğü kadar mutlu muydu? Müge Gaye'nin evinde grubu seyrederken benliğini kıskıvrak yakalayan, adını koyamadığı o garip hüznü içinde duydu birden. Telefonun ziliyle toparlandı. Arayan Ali'ydi. O yakışıklı genç iş adamı, erkeğin sesiyle benliğini saran hüzün birden uzaklaşıverdi. Aranmak, anılmak ne güzeldi. Bir kadın için ilgi duyduğu birinin onu araması. Ali onu akşam yemeğine davet ediyordu. Müge genç adamın teklifini kabul edip telefonu kapattığında oğlunun top peşinde koşarken yaşadığı mutluluğu yaşıyordu şimdi. Sonra kadınsı bir içgüdüyle elini saçlarına götürdü. Allah'tan sabahleyin duş yapıp saçlarını yıkamıştı. Çünkü bir süredir akşamları sular kesiliyordu. Ali ile bir resim sergisinin açılış kokteylinde tanışmışlardı. İkisi de bir rastlantıyla aynı resmin önünde durarak figürleriyle renkleri uzun uzun incelemişlerdi. Her ikisinin de arkadaşı olan ressam, onların birbirlerini tanıdıklarını düşünerek yanlarına yaklaştığında tanışmadıklarını öğrenmişti. Şakacı bir gençti ressam, o halde şimdi tanışırsınız diyerek onları tanıştırmıştı. Ali Müge'nin dekoratör olduğunu öğrendiğinde Tuzla'daki evinin içini dekore ettirmek için bir dekoratör aradığını söylemiş ve Müge'ye iş teklifinde bulunmuştu. Müge'nin mavi gözleri sevinçle ışımış, hemen kabul etmişti. O günden sonra aşkla iş bir arada yürümeye başlamıştı artık. Ali çevresinde sayılan başarılı bir iş adamıydı. Üstelik kibar, nazikti. Müge onu beğeniyor, giderek daha fazla yaklaştığını anlıyordu. Ne var? Ali anlaşılmaz, gizemli bir insandı. Müge onun kendisine karşı duygularından sürekli çelişkiye düşüyordu. Genç adam onunla ilgiliydi ama bu ilginin ölçüsü neydi? Müge aynı zamanda onun evinin iç dekorasyonunu yaptığı için belki de evine daha fazla özen göstermemi düşündüğünden benimle bu kadar ilgili diye kuruyordu. Oysa anlaşamadıkları bir konu yoktu aralarında. Ali şimdiye dek evlenmemişti. 40'ını birkaç yaş aşmıştı. Müge ona neden evlenmediğini bir türlü soramıyordu. Genç adam zaman zaman aralarına geçilmez bir duvar örüyordu. Fakat yine de saygılı ve kibardı. Müge onu tanıdıkça, demek yeryüzünde kadına önem veren, sayan erkekler hala varmış diye düşünüyordu. Ali onu bir dul kadın değil de bir genç kız gibi görüp flört ediyordu. Bu yüzden aralarında henüz fiziksel bir yakınlık olmamıştı. Müge'nin sorunu buydu. Neden diyordu, neden? Şimdiye dek tanıştığı erkekler daha aradan birkaç saat geçmeden birlikte yatmaktan söz etmekteydiler. Onların bu teklifi belki biraz fazla erkendi, Ali'ninki de fazla geç. Müge bir gün bu sorununu Gaye'ye söylediğinde şöyle demişti Gaye, "Biraz bekle, herkes bekliyor, ben de kocamı bekliyorum." İşin ilginç yanı, Ali'den teklif gelmedikçe Müge ona karşı daha fazla istek duyuyordu, dürüst bir kadındı. Ali ile flört ederken bir başkasıyla olamazdı. Onun için bu gece o işi çözmeye karar vermişti. Yoksa sinirleri fazlasıyla yıpranacaktı.